Ayrım 15.
Peki ama aranızdaki uyuşmazlık ne? Anlaşarak halledemez misiniz? Rüştü atanın yüzüne öfkeli öfkeli bakıyor. Neredeyse ona da çatacak. Kısa bir süre kararsız durdu, sonra gözlerinde alaya kaçan bir acıma belirdi. Dayı bey diyor, benim Ayşen Hanım'ı ilk gördüğüm günden beri sevdiğimi, onu elimden kimseye kaçırmayacağımı azıcık olsun hissetmedin mi? Bugün telefonda davete gitmemesini söyledim. Yalvardım, yakardım, dinlemedi, gelmiş işte. Ata dikleşti. Ayşen hürriyetine sahiptir. Siz onun henüz nişanlısı, nikahlısı değilsiniz. Aranızda hiçbir münasebet yok. Ben de Ayşen'e bir şey demiyorum. Faruk'a çatacağım. Biz kalkıp gidelim de dilediğinizi yapın. Bu sefer Rüştü duraklayınca İsmail Bey karıştı. Ata efendi, asıl mesele başka. Rüştü Bey'in sana ne derece saygılı olduğu belirli. Ayşen Hanım üzerinde de etkin büyüktür. Bu gece işi gürültüsüz kapatalım da yarın esaslıca konuşup bir hal çaresi arayalım. Hoş olmayan olayları önleyelim. Yardımını esirgemezsen hepsi düzelir. Artık durum meydanda. Gizli tarafı kalmadı. Sedef İnceoğlu birdenbire yumuşayıvermişti. Sevgilisinin dayısına hakikaten sevecen ve saygılı gözlerle bakıyor, ümit verici sözler bekliyor. Ha, o türlüsüne diyeceğim yok. Elimde olmadığından bir şey vaat edemem ama çalışırım. Bilirsin İsmail Bey, ben Rüştü Bey'e karşı iyi görüşlüyümdür. Delikanlı atanın elini yakaladı, şükranla sıkıyor. Hem de acıtacak kadar şiddetli sıkıyor. Dayı Bey dedi ki, daha fazla gecikmeyeyim, Ayşen meraka düşer. Öteki de kuşkulanır. Baş başa uzun süre kalmaları da kötü. Yarın nerede buluşacağız? Yazıhanede, öğleyin tenha bir lokantaya gider, rahatça konuşuruz. Rüştü dedi ki, Ayşen Hanım'a benim geldiğimi söylemezsiniz tabii. Üzüldüğünü istemem. Söyler miyim evladım? Bir şey uydururum. Mesela babasının yanından gelen bir tüccarla görüştüm derim. Teşekkür ederim. İsmail Bey salondakilere görünmeden çıkalım. Gittiler. Ata sarı kızın ne kapalı kutu olduğunu anladı. Bir taraftan övünüyor. Oğlanı amma da yakalamış diyor. Kim bilir gizli kapaklı daha neleri var. Birer birer meydana çıkacak. Meğerse telefon konuşmaları alıp yürüyormuş. Gerçi kimseye söz vermiyor. Ama erkekleri deli divane edecek dişiliği de yapıyor. Kıza daha şimdiden Beyoğlu dar gelmeye başladı. Sanmam ki Rüştü'nün sağlayacağı hayata razı olsun. Yerine dönünce Ayşen'e, babanın bir dostu Mersin'den gelmiş, selam getirmiş. Yarın gidecekmiş de bir şey söyleyeceğimiz olup olmadığını sordu, dedi. Bunu pek tabii bir tavırla söylemişti. Elçi kandı. Fakat sarı kızın gözleri içindeki kırmızımsı ışıklar öylesine yanıp sönüp, buğulanıp açıldı ki bir şeyler döndüğünü anladığına atanın kuşkusu kalmadı. İkisi dansa kalktıkları zaman ata o gibi yerlerde bir başına durmanın güçlüğü hakkında bir fikir edinmişti. Sanki bütün gözler kendisine bakıyor, garsonun gözü hepsinden inatçı. Zaten ellerini nereye koyacağına hala alışamamıştı. Şimdi büsbütün şaşaladı. Şaşaladıkça eller hiçbir yere sığmayacak kadar büyüdü, irileşti, azmanlaştı. Masa altına da, üstüne de, cebine de girmiyor. Taşınmaz bir bela. Sonunda cebinden takvimli muhtıra defterini çıkarıp günün masraflarını, hava değişikliklerini kayda başlayınca aynı eller eski durumunu buluvermişti. Yazar ve okur görünmekte devam ediyor, içinden söyleniyor. Kesinlikle en iyi bitirme şekli Ayşe'nin bu delikanlı ile evlenmesi. Kendisinden ancak o takdirde büsbütün ayrılmamış olurum. Sık sık görürüm. Sedef'in ticarethanesinde mevkiim sağlamlaşır. Hemen hemen bir kayınpeder durumu. Üftade ile Çetin, kızdan hediye, mediye gene bir şeyler çıkarırlar. Ara sıra başını kaldırıp dans edenler arasında Ayşe'ni arıyor. Uzun boyundan ve zarif şapkasından dolayı kolaylıkla buluyor. Burası pavyon kadar dar ve loş olmadığından sarı kızın vücudunu nispeten daha uzunca süre seyretmek ve güzel hatlarını ayrıntılarına kadar seçmek mümkün. Bir ara kendisine işaret etti. Ne yazıyorsun anlamında gülümseyerek sevecenlikle. Gözler kızın hareketlerini izliyordu ki masalardan başlar ataya doğru çevrildi. Anlaşılan kiminle meşgul olduğunu, kime iltifat ettiğini anlamak isteyenler çok. Ben... O mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Hayalinin dizesi, o balıklar ki denizin içindedir, denizi bilmezler. Fikrince yanından ayrılmadığım, hep beraber dolaştığım şu afetin çevresine yaptığı etkiyi tamamıyla kavrayamıyorum. Kızın sevgisi sandığımdan da büyük, diye düşündü. Eski korku yoktu. Artık bir takım kişiler mevkilerine güvenerek barlarda, gazinolarda şunun bunun elinden kızını, karısını almaya kalkışamıyor. Yanındakilerin kafasını gözünü yarmak cesaretini bulamıyordu. Zavallı Rüştü demin o adamlardan öğrendiğini yapmaya niyetlenmişti. Çünkü bu derslerle yetişmişti. Gene de hava karardıktan sonra otomobilsiz gezmek ihtiyatsızlıktı. Geçen yıl karlar altında yürüyerek gazinoya gitmeleri bir hataydı. Yol ne kadar kısa olsa da taksi şart. Danstan dönünce Ayşen bütün haliyle artık yorulduğunu anlatmak istedi. Faruk Senayi Bey farkına varmayacak adam mı? Galiba dedi, bugün terzide provalarınız vardı. Bilirim bunlar pek yorucudur. Eğer istirahat etmek istiyorsanız lütfunuzu kötüye kullanmış olmayayım. Biraz daha kaldılar. Sonra ata müsaade istedi. Salon kapılarına doğru hep beraber yürürlerken kalanların "Vah vah, sarı kız gidiyor" diye üzüldükleri bakışlarından belliydi. Dış kapıya yaklaşınca Faruk Bey Ata Efendi'ye usulcacık sordu. "Talip Bey size bir şey açtı mı?" "Evet, azıcık, konuştuk. O halde yarın öbür gün özel surette görüşebilir miyiz?" "Babasının dönüşünü beklemeniz daha uygun olur. Ben zat-ı alilerini haberdar ederim." Taksi bekliyorlardı. Elçi, "Ben Ankara'ya gideceğim. Tayin kararnamem çıkmak üzere. Pek geciktirmeseniz," diye ısrar ediyor. Ata kısaca cevap verdi. "Yaşar Bey hafta içinde dönecek." Yağmura rağmen Faruk Bey bahçeye çıktı. Misafirlerini orada uğurladı. Caddeyi dönüyorlardı. Ayşen hiç de uykulu olmayan bir sesle, "Gelen Rüştü'ydü değil mi?" "Evet, bir rezalet çıkarmak istedi herhalde." Öfkeliydi. Meydanın ışıkları yüzüne vuruyor. Ata kızın soğukkanlılığına şaştı. Yüzü aynı dinginliği koruyor. Ağır ağır şöyle dedi. "Babamı küçük gören babası hele gelip bana yalvarsın, anası kapımızı aşındırsın, o zaman düşünürüm belki." Böyle diyen ve sedefincileri ayağına getirmek, yalvartmak isteyen kızın daha geçen yıl Haydarpaşa garında karşılaştığı başörtülü, yeldirme biçimi mantolu, pısırık kız olduğuna bin şahit gerek. Bir ışık çemberi içine girdikleri zaman ona bir daha baktı. Kürküne bürünmüş, küçücük şapkası başında, arabanın yastığına rahatça dayanmış, bambaşka bir yaratık olmuştu. Hani ilk günü otomobilin kapı tarafına büzülerek dimdik, acemi ve ürkek, yarı ayakta duran Ayşen nerede? "İsterseniz Ayşe olurum," diyen gözleri dolan, düzceli kız gitmiş, yerine bu gelmiş. Bu, Rüştü'yü Faruk Senayi'yi, Mr. Thomas'ı, milyonerleri emir kulu durumuna sokan şu durgun, duygusuz fettan. Şimdi arabanın kapı tarafına büzülmek gereğini hisseden Ata Efendi'ydi. Kendisini farkında olmayarak kenara çekilmiş buldu. Yarın Rüştü ile İsmail Bey'e ne söyleyecekti? Bir yönden Ayşen'i de haklı görüyordu. 10 yıl önceki emlak simsarı, bugün bir başka türede olan Yaşar'ı hiçe sayıyor, kızını oğluna almakla onura dokunacak bir iş yaptığını sanıyordu. Ne farkları vardı? İkisine de talih yüz göstermişti. İkisi de şanstan yararlanmayı bilmişler, servet yapmışlar, yapıyorlardı. Düzeyleri bakımından bir ayardaydılar. Bugünkü hacı ağaların arasında birçok sedefinci doğacaktı. Hatta uzağa gitmeye ne gerek? Kendi damadı Atıf bile bir yılda fabrikatör oluvermişti. Tren hatlarında işe bakkallıkla başlayıp müteahhitliğe yükselen zenginler arasında Yaşar gibi dünkü poturlu köylüler yok muydu? Hele sırtına iki halı yükleyip sokak sokak gezen bir köylü tanıyordu. Şimdi Türkiye'nin başta sayılan milyonerlerindendi. Oğullarına tanınmış kişilerden kız almış, kızlarını devrin kalburüstü adamlarının oğullarıyla evlendirmişti. Yediği naneye bak şu sedefincinin. 6. Üftade henüz uyumamıştı. Kapının açıldığını duyunca odasından, "Çabuk döndünüz, eğlenemediniz mi yoksa?" diye sordu. Yanına girdiler. Yüzlerine baktı, atağınınki bozuktu ki telaşa düştü. "Nen var efendi, rahatsızlandın mı? İçki mi dokundu? Yemekler ağır mı geldi? Söylesene!" diye birbiri arkasına sualler soruyordu. Ayşen sükunetle cevap verdi. "Rahatsız filan değil, biraz sinirlendi. Rüştü otele gelmiş, bir şeyler söylemiş. Ben de daha bilmiyorum ya, herhalde bir uygunsuzluk etmiştir. Ama bu yoldan muvaffak olacağını sanıyorsa aldanıyor. Ata koltuğa çöktü, paltosunu çıkarmamıştı. Gene üşüyor. Karısı öfkelendi. Anlat, ne yaptı Külhan Bey'i, haddini bildirmedin mi? Bir rezaleti önledim, Faruk Bey'i dövecekti. Böylece söze başladı. Ne olduysa ayrıntılarıyla hikaye etti. Sonra kapı önünde elçinin söylediklerini de tekrarladı. Ayşen bunları bir yabancıya ait olaymış imişçesine, kedi kucağında dinliyor, lıkırdıya karışmıyor, üftade işlerin karışmasından biraz memnun. Ey, ne yapacağız şimdi? Yarın ne diyeceğiz çocuğa? Kararlaştırmak gerek. O Faruk Bey'i de kolay oyalayamayacağız galiba, dedi. Karı koca Ayşen'e döndüler. Kedinin başını okşayarak cevap verdi. İkisine de benimle doğrudan doğruya konuşmalarını söylersiniz, olur biter. Bir başına sen mi konuşacaksın? Tabii ben konuşacağım. Zaten uzun söylemeyeceğim ki. Rüştü'ye baban yahut anan gelsin diyeceğim. Öbürüne de şart koşacağım. Ne şartı? Cihangir'deki apartmanı nikahtan önce bana vermesi şartını. Ata ile Üftade hayretle birbirlerine, sonra kıza baktılar. Öylesine güzeldi ki Rüştü ne yapar ne eder, Sedefinci ile hanımını kesinlikle ayağına yollar, Faruk Bey de apartman tapusunu kızın üstüne muhakkak çevirirdi. Peki ama ikisi de dediklerini yerine getirirse kimi tercih edeceksin? Hiçbirini. Söylemiştim dayı, ben sevdiğim erkekle evleneceğim. Böyle biri var mı? Suskun. Kediyi öpüyor. Kedinin başını boynuna sürüyor, bir pudra pomponu imişçesine yüzünde hafif hafif gezdiriyor. Artık yatalım. Yarın sabah İngilizce hocam gelecek. Derslerime göz atmaya daha vakit bulamadım. Öpeyim teyze. Seni de öpeyim dayıcığım. Allah rahatlık versin. Ha, unuttum söylemeyi. Gündüz alımsız oğulları telefon ettiler. Babam telgraf çekmiş, 2000 lira havale etmiş. Bir makbuz yazıp imzalayayım da, dayısına döndü. Uğrayıp alıverin. Yılbaşı geliyor. Bu aya fazla para gerek diye kendisine mektup yazmıştım da, ben kağıdı koridordaki masanın üstüne bırakırım. Ayşen bunları söyledikten sonra gayet sakin bir tavırla, her zamanki gibi ince endamının arkadan gözleri sihirleyerek takip ettiren güzelliğini alıp götürdü. Üftade mırıldanıyor. Bu kadar çok bilmiş olduğunu kestirememiştim. Babasının kızı. Ata az daha, ama ne kadar da güzel, ne olağanüstü vücut diyecekti, sustu. La havle çekercesine şikayetçi bir vaziyet aldı. İçinden hayrandı. Kızı bu derece metin, azimli, aynı zamanda kayıtsız görmek hayranlığını bir kat daha arttırmıştı. Şu var ki elini yüzünü yıkamak üzere banyo dairesine giderken onun odasından kulağına bir ses geldi. Ağlama sesine benziyordu. Kulağını kapıya usulcacık dayadı. Evet, Ayşen içini çeke çeke ağlıyordu. Girmeye cesaret edemedi. Üftade'ye bir şey söylemedi. Görünmeye çalıştığı gibi duygusuz olmadığını gene anlıyor. Demin duygusuzluğunu sevmişti, şimdi hisliliğini, içliliğini tekrar öğrenmekten memnun. Ne olsa, nasıl olsa, çok kötü şeyler de yapsa, sarı kızı daima beğenecek. Birdenbire öyle heyecan duydu, dengesini kaybetti ki karısına koşmak ve ''Ben Ayşen'i seviyorum. Asıl seven, aşkıyla çıldıran, her şeyi göze alan benim. Kurtar beni bu dertten. Al götür, tımarhaneye koy beni. Yazıhanede oturup gizli gizli yüzlerce defa ismini yazıyorum. Hayali gözümün önünden gitmiyor. Delirdim işte. Ne duruyorsun? Kocam basbayağı delirdi. Yarın belki de üzerine saldıracağım. Az önce otomobilde belinden kavrayacaktım. Kendimi güç tuttum. Bir gün zapt edemeyeceğimi anlıyorum. Zincire şimdiden vurun. Rezaleti önleyin. Bu sana düşer. Senin vazifen.'' diye bağırmak istedi. Kız odasına girip de kapısını örtünce boğulacak gibi oluyor, koca apartman daralıyor. İlle onu görmesi gerek. İkide bir, bahaneler icat edip içeriye dalmak isteğini güçlükle yeniyor. Delilik değil mi bu? Yahut deliliğin başlangıcı. Hatta karısına başka şeyler de söyleyecek. Her tarafını seviyorum. Altın saçlarını, siyah halkalı güvercin gözlerini, kiraz dalı endamını, kalem parmaklı ellerini, anlamlı ayaklarını, pembe içli ağzını, her yerini. Bilemezsin ne müthiş istek bu. Vahşi bir istek. Yamyamcasına, haydutcasına bir istek. Asılacak adamım ben. Yüzüne, boynuna soğuk su vuruyor. Bu suya gözyaşlarının da karıştığını biliyor. 52 yaşındaki uslu akıllı aile babası Atay Efendi, 20 yaşında bir kıza tutkun ağlıyor. Ayıp şey. Yaşadığını hiçbir zaman bu derece iyi duymamıştı. Rastgele duymaktan çok başka, çok kuvvetli bir hal. Hayatın her zerresini ayrı ayrı tadıyor. Her birinde ayrı bir zevk bulmaktadır. Faruk Senai Bey'in tasvir ettiği omlet, nasıl içindeki her maddenin kokusunu ve lezzetini ayrı ayrı bir arada duyuruyorsa, Ayşen öyle bir çiçek demeti ki hem genel kokusunu hem demeti oluşturan çiçeklerin özel rayihalarını birbirinden ayırabiliyor. Hayat ancak böyle duyuşlarla değerlidir. Çayır o derece coşkun bir bahar içinde denizler gibi dalgalanır, adam boyu otlar her rüzgar esintisinde koyulu açıklı renklerde bir sönüp bir parlayarak gizli kumaşlara özgü akıp kayan, toplanıp genişleyen, tırtıllanıp düzleşen desenlerle durmaz değişir, boyuna menevişlenirdi ki. Yemyeşil yonca, kıpkırmızı gelincik, sapsarı yabani hardal kokusu iç açar, iştah arttırırdı. Ham hayallere bile hoşgörürlük, hayat zevki, dünyaya ilgi duygusu verirdi. Ah o çayırlar! Hele bir sağanaktan sonra yeşil ot ve ılık toprak kokusu ciğerlerine dolunca memleketinin yaylalarını hatırlar, anacığını anardı. Paşanın atları merasimle götürülürdü. Önceden uzun çayıra gidilir, hayvanların sayısına göre yer kiralanırdı. Yerin yonca gibi yağlı, besleyici ve gevrek otlarının çok seçme olmasına dikkat edilirdi. Sonunda günü gelirdi, sabah sabah daha güneş doğarken ahırın kapısı açılır, koşumsuz oldukları için yabancılaşmış görünen atlar, burada da teşrifata uyulur, paşanınkiler önce giderdi. Kıç atıp yele sallayarak, kuyruk sallayıp gözlerinin aklarını sağa sola devirerek nal takırtıları içinde yolu tutarlardı. Yanlarına asılmış seyisleri sürükleyen haşarlarını idare pek güçtü. Çayırda günü aklında kalmamış bir ay kadar kalırlardı. Bu süre içinde hayvanlar ne arabaya koşulur ne insan taşırdı. Yeşillikleri hem doya doya yerler hem de doya doya seyrederler, paşa ve bey atı olmanın keyfini sürerlerdi. Akşamleyin serin basınca sırtlarına şimdi ekose denilen iri kareli halis yün kumaştan etrafı deri çevrilmiş, vücutlarına uygun bir nevi mantolar geçirilir, ayazdan korunurlardı. Hoş şeydi at diye o devre hasret çekti. Eski baharların bambaşka bir zevki de vardı. Hıdır ellezler gözünün önünde. Paşa, çingene bayramıdır diye o gün ev halkının kır gezintisine çıkmasına izin vermezdi. Fakat bayram gene de köşkün bahçesinde kuzu çevirmeleri, taze kestane ve fındık yapraklarına sarılmış dolmalar, irmik helvaları, fırında kızarmış süt güveçleriyle kutlanır, yüz kadar adam tıka basa karnını doyururdu. Ata Efendi bu anılara kendini kaptırabildiğinden ve Ayşen'i zihninden azıcık çıkarmak imkanını bulduğundan dolayı günün yüklü geçmesine karşın bahar çayırlarının rengine bürünmüş rahat bir uykuya daldı. Yemyeşil bir uyku. Sabahleyin kahvelerini karısıyla karşı karşıya içtiler. Kızı uyandırmamak için parmaklarının ucuna basarak yürüyorlar. Çetin'e gürültü etmemesini söyleyip duruyorlardı. İkisi de Ayşen'den ürkmüş gibiydiler. Üftade dedi ki, 2000 lirayı yan kesicilere kaptırmayasın efendi. Aman dikkatsizliğe gelmez. Sana son zamanlarda bir dalgınlık gelip çattı. Farkında mısın bilmem. Demek ki durumundaki değişiklik belli oluyordu. Başkaları da seziyordu belki. En fazla korktuğu da sedefincilerdi. Onların yanında çok ihtiyatlı davranmalı. Anladılar mı def eder çıkarırlardı. Hele karşı koyup Ayşen dayatınca bire bin katar, dayısını seviyor, birbirlerine aşıklar diye çevreye yayarlar. Olabilir diye cevap verdi. Eskiden başımızda ne böyle bir kız vardı, ne de aşıkları, isteyenleri, alınacak paraları, verilecek hesapları. Beyoğlu'nun bütün kibar mağazalarında, terzilerde, kunduracılarda, berberlerde faturalar birikiyor. Ay başlarında gidip bunları ödeyen benim. Sade şu tanınmış pastaneden aldığı şekerlerin, çikolataların, kutu kutu pastaların tutarı 70-80 lirayı aşıyor. Dolaplarımıza süslü kutular yığılmış. Kutulardan ehramlar oluşmuş. Ha, Çetin fazla şişmanladı. Pasta masta az yesin. Azıcık göz kulak ol. Sen de çoğuna gitme, şeker hastalığına falan uğrarsın. Ben karın yapmadım, aynı vücudumu muhafaza ediyorum. Karın yapmadın ama yüzünden kan damlayacak neredeyse. Ata sözü değiştirdi, sordu. Feride apartmanına ne zaman taşınıyor? Yarın, ama hiç eşya götürmeyecek. Baştan aşağı yeni mobilyalar döşüyorlar. Bilirim bunları. Hepsi de adi kaplamadır. Eşya bu evdeki gibi olur. Hepsi masif, hepsi stil. Üstade, cahil görünmemek için o kelimelerin anlamını öğrenmek istemedi, geçiştirdi. Haftaya bir ziyafet verecekler. Ayşen herhalde mükemmel bir ev hediyesi alır. Almasa ne çıkar? Damada sermaye veren onun babası. Sermayeyi verdi ama Atıf partiden yardım görmeseydi işi bu kadar ilerletemezdi. Müfettişin gözü gibi. Milletvekili de çıkaracaklarmış önümüzdeki seçimde. Neden çıkarmasınlar? El kaldırıp indirecek bir emir kulu gerek. Atıf büyüklerin sözünden çıkmaz. Ama fabrikadaki kızları da kaçırmaz Çapkın. Bir kere uğramıştım. Uçuk benizli, sarışın, uzunca boylu bir tazecik gözüme ilişti. Şimdi onu daktilo yapmış. Ayşen'i andıran bir hal takınmıştı. Galiba maaşı dolgunlaşmış olacak. Benzine kan gelmişti. Boyanmayı öğrenmiştir de sana öyle görünmüştür. Neyse, benim düşünecek, halledecek daha önemli işlerim var. Öğleyin Rüştü karşıma dikilecek. İyi idare gerek. Diplomatlık ister. Ayşen geçici. Maaş oradan geliyor. Tam öğle saati Rüştü geldi. İsmail Bey'i de alıp konuşmadan caddede bir süre yürüdüler. Konuşacaklarını oturdukları zamana saklıyorlardı. Girdikleri lokanta daha çok akşamları meyhane olduğundan tenha idi. Geniş bir yerdi de. Arka taraf camlardan yarı avlu, yarı çöplük, bahçemsi bir arsa görünüyor. İçinde hindiler dolaşıyor. Baba hindinin ara sıra gulu guluları içeride yankılanıyor. Bir kabarıyor, bir şişiyor, gerilip ibiğini ala al, murumor hale sokuyor ki, şöyle bir iğne batırsan çocuk balonu gibi patlayıverecek sanki. Patlayacak ve parçaları çevreye dağılacak, tüyleri havalarda uçacak, yok olacak. Kimse söze başlamak cesaretini gösteremiyor. Rüştü sinir içinde. Belli ki gece hiç uyumamış. Galiba sabaha kadar da içmiş. Sonunda İsmail Bey dedi ki, ''Siz hepimizin tecrübelisi, olgun bir kişisiniz. Önce fikrinizi öğrenmek isteriz.'' Önceden hazırladıklarını aklına getiremeyen ata ne söyleyeceğini bilmeden cevap verdi. ''Benim fikrim şu, madem ki bir evlilik düşünülüyor, ana babanın uygun görmesi ve aralarında görüşmeleri lazımdır. Akıl, mantık, görenek de bunu gerektirir. Rüştü'ye döndü. Çünkü Ayşe'nin doğrudan doğruya kendisiyle konuşmak istediğini hatırlamıştı. Fakat yeni adetlere göre siz daha önce Ayşen Hanım'la görüşüp uyuşmalısınız. Uygun görürseniz onu bu yöne meylettireyim. Bir saat belirlensin, karşı karşıya geçip konuşunuz. Aranızda anlaşınız bir kere. Üst tarafı kolay. Yani esas sizin anlaşmanız. Rüştü teklifi beğendi. Fakat İsmail bir şey sezdi. Tekrar senli benli konuşmaya başladı. Doğru, iyi söyledin Ata Efendi.